Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 27 Mehr 1402 Hicri Kamer'e 3 Rebiyusani 1445 Miladi 19 Ekim 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bütene ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konsey Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Filistin gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi, Umut Işığı ve Neşu Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, adaletsiz küresel düzen mazlumun ve zalimin yerini değiştirdi açıklamasında bulundu. Tüm General Bakri, Rusya ve Katar Savunma Bakanları ile bir araya geldi. Gazze'de bir hastaneye daha saldırı düzenlendi. Tüm General Musevi, Siyonist rejimin hesaplama gücünü kaybettiğini belirtti. Emir Abdullahyan, İslam dünyası Siyonistlerin Gazze'li kadın ve çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına tolerans göstermeyecektir, dedi. Rusya, Gazze ile ilgili karar taslağının veto edilmesi Amerika'nın gerçek yüzünü gösterdiğini bildirdi. Ve Washington'daki Filistin'e destek gösterisinde en az 500 kişi tutuklandı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün dünyada Siyonist rejime karşı oluşan öfke ve nefret, mazlumun ve zalimin yerini değiştiren adaletsiz dünya düzeninden kaynaklanmaktadır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün dünyada Siyonist rejime karşı oluşan öfke ve nefret, mazlumun ve zalimin yerini değiştiren adaletsiz dünya düzeninden kaynaklanmaktadır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi kadınlara, çocuklara, barınaklarda kalan insanlara yapılan zulüm hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Siyonist rejim masum insanları evlerinden çıkarmıştır ifadesini kullandı. Reisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin ve Gazze'nin mazlum halklarına yönelik bombalama eylemi Suta düzeni tarafından veto ediliyor. Bir suçlu bir suç işliyor ve başka bir suçlu onu veto ediyor ifadelerinde bulundu. Reisi Siyonist rejim Amerika tarafından yürütülen insani felaket ve soykırımın mevcut dünya düzenini bozacağına inandıklarını söyledi.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Katar ve Rusya Savunma Bakanları ile telefonda ayrı ayrı görüştü. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Siyonist rejimin Gazze'deki mazlum halka karşı işlediği cinayetlerin artmasının ardından Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Tümgeneral Bakri bu görüşmede Filistin direniş gruplarının savaşçıların eyleminin meşru savunma ve işgale karşı çıkma hakkı çerçevesinde Filistin halkına karşı 70 yılı aşkın süredir devam eden baskı ve zulmün ve son dönemde Filistin halkına yönelik zalimce davranışlarının bir sonucu olduğunu belirterek sivillere yönelik yaygın ve acımasız krizlerin devam etmesinden derin kaygı duyuyoruz. Bu tür barbarca davranışlara müsamaha gösterilmeyecek. Bağımsız devletlerin buna ciddi tepki vermesi gerekiyor, dedi. Tüm General Bakri, Siyonist rejimin cinayetlerinin devam etmesi ve bazı ülkelerin buna doğrudan destek ve yardımları durumu daha karmaşık hale getirerek başka aktörlerin de bu alana girmesine yol açabilecektir ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da ateşkesin sağlanması ve sivillerin zarar görmesinin önlenmesi konusunda ülkesinin tutumunun net olduğunu belirterek Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde bu konudaki girişimi bazı batılı ülkelerin muhalefeti nedeniyle sonuç vermedi dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri ayrıca Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye ile telefonda görüşmede bulundu. Tümgeneral Bakri bu görüşmede Filistinli direniş gruplarının kendilerini savunma eylemlerini meşru olarak nitelendirdi.
Filistin Kızılay'ı yayınladığı bildiride Siyonist rejimi İsrail savaş uçaklarından Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva semtindeki Kudüs Hastanesi binasını sürekli olarak bombaladığını duyurdu. Filistin Kızılay'ın bu bildirisinde Siyonist düşman hastanenin çevresindeki ana caddelerdeki çok sayıda konutu hedef aldığı ifadesine yer verdi. Filistin Kızılay'a şunları ekledi. Bu bombalamalar sonucunda şarapnel parçaları hastane personelinden yanı sıra yerinden edilmiş yaklaşık 8 bin insanın da bulunduğu hastanenin ana binasına isabet etti. Filistin Kızılay'ı sivillere ve hastane personeline acil destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kadra, Siyonist rejim ordusunun Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sonucunda 3.478 Filistinli'nin şehit olduğunu, 12.065 Filistinli'nin de yaralandığını duyurdu. El Kudra şunları da söyledi. Cani düşmanın Memedane Hastanesi'nde gerçekleştirdiği büyük katliamın kurban sayısının 471 şehit ve 314 yaralıya ulaştı. Yaralılardan 28'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü şunları da vurguladı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kurbanlarının %70'inin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Bu cinayetlerde 433 aileye saldırı yapılmış. Bu ailelerden sadece 2421 şehidin naaşına erişilmiş yüzlercesi de hala enkaz altındadır. Filistinli savaşçıların son eylemine Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik saldırılarına bir yanıt olarak değerlendiren Tümgeneral Bakri cinayetler karşısında Müslümanlar açısından hiçbir sessizlik hakkı gösterilemez ve bu barbarlıkların devam etmesiyle birlikte direniş gruplarından herhangi bir tepki gelmesi ihtimali de var dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Filistinli direniş gruplarının Aksa Tufanı adlı operasyonuna değinerek Aksa Tufanı'ndaki skandal başarısızlıklardan sonra Siyonist rejimin hesaplama gücünü kaybettiğini belirtti. Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen Kum'daki halk mitingine katılarak Filistin direnişin Aksa Tufanı operasyonundaki zaferini kutlayarak Gazze'deki Memedani Hastanesi'nin bombalanması bir felaket ve insanlık dışı olayların doruk noktasıydı açıklamasında bulundu. İran ordusunun genel komutanı Gaspçı İsrail'in kullandığı her bombanın kendisinin zayıf köklerine balta olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı. Tümgeneral Musevi Filistin meselesinin küfür ve istikbar cephesiyle hak ve İslam cephesi arasındaki bir çatışma olduğunu ifade ederek Filistin dünyada insan hakları meselesinin sürekli olarak ihlal edildiği ve bu açık zulmün uluslararası kurumlar ve sulta düzeni tarafından desteklendiği tek ülkedir diye kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı sırasında Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere gittiği Cidde'de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, özellikle Gazze'deki vahim durum ve Siyonist rejimin Filistinlilere vahşice katletmesine son vermenin yolları da ele alındı. İki bakan ayrıca bazı ikili konuları ve bölgesel meseleleri de görüştü.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Muhammed Bakri ve Türkiye Savunma Bakanı Güler arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Tümgeneral Muhammed Bakri ayrıca bugün Katar ve Rusya Savunma Bakanları ile de telefonda ayrı ayrı görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Cidde'de yaptığı diplomatik görüşmeler ve Siyonist rejimin suçlarına ilişkin İslam ülkeleri yetkilileriyle yaptığı istişarelerin ardından İslam dünyasının Siyonistlerin Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik savaş suçlarına tolerans göstermeyeceğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, X hesabındaki kişisel sayfasında Cidde'deki İslam ülkeleri yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ve istişareleri anlatan bir açıklama yayınlayarak, Cidde gezisinde İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuşmanın yanı sıra Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Endonezya, Moritanya, Tunus, Lübnan, Kuveyt, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, bu örgütün genel sekreteri ve Katar Bakanı ile görüştüm yazdı. İslam dünyasının Siyonistlerin Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik savaş suçlarına tolerans gösterilemeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, dün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'deki olağanüstü toplantısında Filistin'deki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti. Şüphesiz bugün Filistin meselesi İslam dünyasının birliği ve Siyonist işgal rejiminin tekrarlanan saldırılarına karşı dünyadaki Müslümanların ilk kıblesinin kültürel ve medeniyetsel kimliğini savunma ideali anlayışının ekseni haline gelmiştir. Ne yazık ki Siyonist işgal rejimi Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı hükümetlerin tam desteğiyle mazlum Filistin halkına karşı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, etnik temizlik, ırk ayrımcılığı ve soykırım suçu işlemektedir. Bu suçlardan Amerika sorumludur. İsrail'in çocuk öldüren rejiminin dün gece Gazze'deki bir hastaneyi bombalayarak bine yakın sivil, hasta ve sağlık personelini öldürmesi, direnişin de bu gelişmiş bombayı kullandığına inanan bir kimse için gerçekten hiçbir mantıkla bağdaşmaz dedi. İmre Abdullahyan da şunları söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel Filistin davasına dayanmaktadır ve Filistin davası ve Kutsal Kudüs Şerif İslam dünyasının birinci el meselesi olarak kalmalıdır. Hiç şüphe yok ki Mescid-i Aksa operasyonu Filistin davasının hala canlı olduğunu kanıtladı. Şüphesiz Aksa tufanından sonraki Filistin, öncesindeki Filistin'den farklı olacaktır. Gelecek Filistin kadın, erkek ve çocuklarındır.
Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı görüşmede Siyonistlerin savaş suçları ve soykırımı sayesinde Gazze'deki Filistin halkının ve vatandaşların durumunu çok acı verici olduğunu ifade ederek Siyonist apartheid rejiminin ölüm makinesini durdurmak için İslam ülkelerinin kolektif ve acil çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin Cidde'deki olağanüstü toplantısının oturum aralarında gerçekleşen görüşmede Hüseyin Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Siyonist rejim askeri alandaki yenilgisini telafi etmek için direniş güçleriyle yüzleşmek yerine Filistin vatandaşlarını savaş cinayetlerinin ve soykırım politikasının hedefi haline getirdi. Emir Abdullahyan, Amerikan Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın mevcut durumda Tel Aviv'e yaptığı ziyareti Siyonist rejimi siyasi, askeri, güvenlik, psikolojik ve sosyal çöküşten kurtarma girişimi olarak değerlendirdi ve şunları kaydetti. Bu bağlamda Amerikan hükümeti herkesi itidalli olmaya çağırıyor ancak Filistinlere yönelik soykırım konusunda Siyonist rejimin elini serbest bırakıyor. Bu savaş suçları durdurulmazsa bölge kontrolden çıkacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin Cidde'de düzenlediği olağanüstü toplantısı kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya gelirken Filistin'deki gelişmeleri de ele aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Tunuslu mevkidaşı ile Cidde'de yaptığı görüşmede şunları söyledi. Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik aşırı eylemleri, Filistin halkına ve direniş grupları önünde direniş ve tepkiden başka seçenek bırakmadı. Abdullahyan, İslam ülkeleri toplantısının Siyonist rejimin Filistin vatandaşlarına karşı işledi, cinayetlere de son verebileceği yönündeki umudunu da dile getirdi. Tunus Dışişleri Bakanı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, biz Filistin meselesine destek vermeyi, doğru meseleye destek vermek olarak görüyoruz diye kaydetti. İki ülkenin Filistin davasına destek konusunda ortak görüşüne değinen Ammar, Gazze'deki mevcut durumun sürmesi ve Siyonist rejimin saldırılarından devam etmesi tüm bölgeyi etkileyebilir şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin Cidde'deki olağanüstü toplantısı kapsamında çarşamba günü Mauritania Dışişleri Bakanı Muhammed Salem Veled Marzouk ile bir araya gelerek Gazze'deki durumu ele aldı. Görüşmede Emir Abdullahyan, Gazze'deki felaket boyunda insani duruma vurgu yaparak Siyonist rejimin cinayetleri devam ederse bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali çok ciddi diye kaydetti.
Irak İslami Direniş bu ülkede Amerikan güçlerinin denetim altındaki üst ve merkezlere yönelik saldırılarının artırılması konusunda uyarıda bulundu. El Malumen'in haberine göre Irak İslami Direniş yayınladığı bildiride Irak'ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed ve kuzeyinde yer alan El Harir olmak üzere Amerikan işgalcilerine ait iki üssün hedef alındığını duyururken bu üsler tam olarak İHA'lar tarafından hedef alındı diye ekledi. Başlıklamada şunu belirtiliyor. Irak'taki İslami direniş ve operasyonların artması konusunda uyarıda bulunurken Irak ordusu ve güvenlik birimlerindeki kahraman kardeşlerimizi Amerikan güçlerinden bulunduğu ve onların denetim altındaki merkezlerden uzak durmaya çağırıyor.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcisi, Birleşmiş Milletler'deki Rus heyeti, Güvenlik Konseyi'nin Gazze şeridinde ateşkese ilişkin Rusya kararını geçirmeyerek zaman kaybetmesinden ve sivillerin öldürmesinin devam etmesine neden olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Rus yetkili Amerika'nın bu insani ve barışçıl kararı veto ederek dış politikada büyük bir başarısızlığa uğradığını belirtti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Orta Doğu'daki durumun kötüleşmesine ilişkin Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısında Birleşmiş Milletler'in bu ülkenin önerdiği kararı reddederek aslında fırsatı kaçırdığını ve zaman kaybettiğini hatırlattı. Nebenziya Konseyi'nin aynı dönemde Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısının daha da arttığı ve yüzlerce sivilin daha ölmesine neden olduğu 36 saatlik değerli zamanını daha boşa harcamasından üzüntü duyuyoruz dedi.
Barış için Yahudilerin Sesi örgütünün sosyal ağ X'te paylaştığı mesajında Washington'daki Filistin'de soykırıma son verilmesi için 10 bin Yahudi aktivistin bir araya geldiği gösterilerde en az 500 Amerikalı Yahudinin tutuklandığı bildirildi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önündeki Yahudi göstericilerin Amerikalı Yahudiler ateşkes istiyor, Filistinlere karşı soykırımı durdurun sloganları ile toplandığı kaydedilirken açıklamada bugün 500 Yahudi tutuklandı ve 10 bin Yahudi ateşkes ve Filistinlere yönelik soykırıma son verilmesine desteklemek ve talep etmek için sokaklara döküldü denildi. Amerika'nın başkentinde aynı örgüt tarafından düzenlenen ve Gazze'deki düşmanlıkların sona ermesi çağrısında bulunan gösteride de arbede yaşanmıştı. Gösteride ateşkes yazılı büyük bir pankart açan grup ayrıca savaşa hayır, ayrımcılığa hayır, benim acım sizin silahınız değil şeklinde sloganlar atmıştı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırıya uğrayan Amerikan askeri üssü Suriye'nin Deir ez-Zor'undaki Conico gaz sahasının yakınında yer alıyor. Lübnan merkezli El-Meyadin televizyon kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriye'nin Deir ez-Zor elindeki Konikol gaz sahasının yakınında bulunan Tanf'taki Amerikan askeri üssüne iki roket atıldığı bildirildi. Hasar, can ve can kayıpları ile ilgili bilgi verilmediğini de etkileyen Lübnan televizyon kanalı, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığının altını çizdi. Suriyeli yetkililerin olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı ifade ediliyor.
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında terörizmin kötülüğüne karşı İsrail'in yanında olduğunu söyledi. Siyonist ordunun Gazze'deki masum insanlara katliamını görmezden gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şiddetin tırmanmasından kaçınılması çağrısında bulunarak İsrail'e dayanışmayı ifade etmek üzere İsrail'e gitti. X hesabını yaptığı akşam açıklamada Sunak, ben acı içindeki bir ulus olan İsrail'deyim, sizinle birlikte üzülüyorum ve terörizm denen şeytana karşı yanınızda duruyorum bugün ve daima dedi. Rishi Sunak, mevkidaşı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog ile görüşmede bulunmak üzere Perşembe sabahı Ben Gurion Havalimanı'na indi. Rishi Sunak'ın ziyarete ilişkin ilk açıklaması ise şu oldu: her şeyden önce İsrail halkı ile danışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez korkunç bir terör saldırısına maruz kaldıra ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben İsrail'in yanındayız.
İşgal ordusunun Gazze şeridine düzenli saldırılar 13. gününe girerken Amerika'nın doğrudan desteğiyle hareket eden işgal güçleri ağır bombardımanla meskun mahalleleri, sivil insanların başlarını yıkarak soykırım yapmayı sürdürüyor.
Ve Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes çağrısı yapan karar taslağını engellemesinden Çin'in duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'a füze yaptırımlarının son ermesi etrafında. ...18 Ekim 2023'te İran'ın füze yaptırımları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı uyarınca sona erdi. Haziran 2015'te COEP nükleer anlaşmasının açıklanmasının ardından İran'a uygulanan silah yaptırımlarının 5 yıl sonra yani Ekim 2020'de, füze yaptırımlarının ise 8 yıl sonra yani Ekim 2023'te sona ermesi kararlaştırıldı. Esasen İran'ın füze cephaneliği savunma amaçlıdır. İran'ın caydırıcılık doktrini doğrultusunda oluşturularak balistik füzelerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla İran'ın füze testleri de yapılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti savunma doktrininin caydırıcılık ve savunmaya dayalı olduğunu vurgulayarak meşru müdafaa amaçlı füze programını genişletme hakkına sahip olduğunu vurgulamıştır. İran, füze kabiliyetinin genişletilmesi ve iyileştirmesi konusunda yerli uzmanlara ve iç potansiyeline güvendi. Amerika ve Batılı ortaklarının İran'ın füze geliştirmesini veya bu alanda gerekli malzeme ve parçaları elde etmesini engellediği iddiasıyla uyguladığı yaptırım kararları da hiçbir zaman İran'ın füze geliştirmesinde aksama yaratmayı başaramadı. İran artık dünyanın en büyük füze güçlerinden biri. Batı Asya meseleleri uzmanlarından Vladimir Sajin şöyle diyor: Tahran, Amerika yaptırımlarına füze programını güçlendirerek karşılık verdi. Amerika'nın da İran'ın füze programını yaptırımlar yoluyla durdurma çabaları sonuçsuz kaldı. Amerika her zaman ileri teknolojileri tek eline almak isteyen Avrupalı müttefikleriyle birlikte İran'ın füze gelişimini engellemeye çalıştı. 4+1 grubuna üye olan Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası ülkeleri yani Almanya, Fransa ve İngiltere, Amerika ile birlikte silah ve füze yetenekleri konusunda her zaman olumsuz yaklaşmış ve İran'ın çalışmalarının illegal olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Bu anlamda Avrupalıların da anlaştı. Amerika'nın temel taleplerinden biri İran'ın füze programının durdurulmasıdır. Avrupa'nın COEP nükleer anlaşmasının korunmasını desteklediği iddiasına rağmen Avrupalılar İran'ın caydırıcı nitelikteki füze kapasitesini konusunda Amerika ile aynı doğrultuda bir duruş sergiliyor. Bu bağlamda Avrupa Konseyi 17 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği üye ülkelerinin İran'a yönelik silah ve füze alanında daha önce uygulanan ve 18 Ekim'de sona erecek olan Birleşik Milletler yaptırımlarını sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. Avrupa Konseyi'ne göre İran'a yönelik bu yaptırımlar yeni değil. Daha önce nükleer anlaşma kapsamında iptal edilen Avrupa Birliği yaptırımlarının durumu da değişmiyor. Avrupa Troikası daha önce İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uymamaya devam etmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik yaptırımlarını sürdüreceklerini iddia etmişti. Bu yaptırımlar İran'ın nükleer savaş başlığı taşıyabilen balistik füzeler üretmesini, İran'dan insansız hava aracı ve füze satın almasını veya bu silahları İran'a satmasını yasaklıyordu. Fakat COEP anlaşmasına göre bu yaptırımlar 18 Ekim'de sona erdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği Konseyi'nin COEP'in uygulanmasının 8. yılında 18 Ekim 2023'te birliğin yükümlülüklerini yerine getirmeme kararına tepki olarak şunları söyledi. Avrupa Birliği Konseyi'nin bu eylemi birliğin ve 3 Avrupa ülkesinin COEP ve 2231 sayılı karar kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalidir ve kötü niyetli bir eylemdir. Artık İran'ın silah ve füze yaptırımlarının sona ermesiyle birlikte Tahran silah ve füze geliştirme alanında çeşitli girişimlerde bulunabilecek, aynı zamanda silah ithalatı ve ihracatı konusunda da herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacak.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz dünyanın Gazze'deki insani krizden derin endişesi başlığı altında. Siyonist rejimin Gazze hastanesine saldırısı tüm dünyada sert tepkiler ve kınamalarla karşılandı. Siyonist işgalciler, insanlığa karşı işledikleri son cinayetlerinde Salı gecesi Gazze'deki El Mehmedani hastanesine bombalayarak birçoğu çocuk olmak üzere 470'ten fazla Filistinli şehit ederken 300'ü aşkın Filistinli de yaraladı. Saldırıya tepki olarak Japonya Dışişleri Bakanı, G7 Dışişleri Bakanlarının işgal altındaki topraklardaki duruma ilişkin kaygılarını dile getirdiklerini ve Gazze şeridindeki insani koşulların iyileşmesine vurgu yaptıklarını duyurdu. Yoko Kamikawa'ya göre G7, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için birlikte çalışma sözü verdi. G7, Gazze'deki insani kriz konusunda uyarılarda bulunsa da Gazze'deki krizin ve Filistinlilerin öldürülmesinin en önemli nedeninin ateşkesin sağlanması ve Gazze halkının katliamının durdurulmasını engellemeye çalışan, başta Amerika olmak üzere G7'nin bazı üyeleri olduğu dünya için bir sır değildir. Uluslararası meseleler uzmanı Ferjad Emin de bu bağlamda şöyle diyor: Filistin krizinin ana sebebi olan yedili gruba üye batılı ülkeler, Siyonistlere destekleyerek Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi daha da küstü hale getiriyorlar. Dolayısıyla Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın yediler grubunun Gazze'deki insani krize ilişkin endişelerini dile getirirken yaptığı açıklamalar doğru ise, önemli soru, neden Siyonist saldırılarını derhal durdurmak için harekete geçmedikleridir. Pakistan Başbakanı Vekili Enver Ul Hak Kaker, Siyonist rejimin hastanelere ve sığınakları hedef almasını insanlık dışı ve savunulmaz bir eylem olarak değerlendirirken, bunun hastaneleri ve sağlık personelini korumaya yönelik uluslararası insani yasalara aykırı olduğunu da belirtti. Çin'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeye değinen Kaker, ayrım yapılmayan saldırılara son verilmesini talep ettiklerini ve uluslararası toplumdan İsrail rejiminin şiddetini durdurmak ve saldırganlarının hesap vermesini sağlamak için hızlı hareket etmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi. Bu arada Siyonist caniler Aksa Tufan operasyonundaki yenilgilerini Gazze'deki sivilleri öldürerek sözde telafi etmeye çalışırken halka açık yerlere yapılan saldırı Siyonist katil rejime ve destekçilerine karşı daha da fazla öfke ve nefrete sebep oluyor. Bölge meseleleri uzmanı Mevlevi Müfti bu konuda şöyle diyor. Irkçı Siyonist rejim camdan ve samandan bir evde yaşadığını ve bu evin er ya da geç Siyonistlerin başına tamamen yıkılacağını ve evin gerçek sahiplerine verileceğini çok iyi biliyor. Siyonistlerin sivillere katliam etmesi Aksa Tufanı'nın ağır yenilgisinin intikamıdır. Fakat bu rejim istediği amaca bu şekilde de ulaşamayacaktır. Dünyanın birçok ülkesiyle birlikte Tacikistan Dışişleri Bakanlığı da Siyonistlerin Gazze'deki Memmedane hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Dünyanın birçok ülkesinde protestolara neden olan bir cinayet. Zira uluslararası yasalara göre sivil tesisler ve özellikle hastaneler hiçbir koşulda saldırıya uğramamalı. Her durumda da insanlara hizmet verilebilecek güvenli bir yer olmalıdır. İslam dünyasından birçok ülke işlenen söz konusu korkunç ve insanlık ayıbı cinayetin ardından ülkelerinde genel yas ilan ederken Müslüman ülkeleri ilaveten diğer birçok ülke bebek katili Siyonist rejimin cinayetlerine karşı geniş çapta halk protestolarına sahne olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz gün Tahran halkı Siyonist rejimin Gazze'deki El Medani hastanesine saldırısını protesto etmek amacıyla Filistin meydanında toplandı. Tahran halkı salı gecesi düzenlenen bu protesto mitinginde Gazze'deki söz konusu hastanede Siyonist rejim tarafından masum insanların öldürülmesini kınadı ve bunu soykırım olarak nitelendirdi. Nitekim İran yetkililer de defalarca çeşitli açıklamalarında son günlerde Filistin'de yaşanan gelişmeleri ve özellikle Siyonist İsrail rejiminin saldırılarını kınadılar ve bu aslında bölgesel anlamda ve küresel anlamda da yankı buldu. Ancak insan hakları çerçevesinde ve insan haklarını savunduklarını iddia eden batı ülkelerle ilgili bir takım eleştiriler gündemde tartışılıyor değerli dinleyicilerimiz. Bu sessizliğin ne anlama geldiği ve Siyonist İsrail rejimi karşısında bunca insanın katledilmesiyle ilgili nasıl bir politika izleyecekleri konusu gündemde analiz ediliyor. Biz de bugün sohbetimizde bu konu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte Almanya'dan. Hocam hoş geldiniz, saygılaştınız efendim.
Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için hocam. Şimdi yaşanan son gelişmeleri size sormak istiyoruz Filistin'de. Özellikle İsrail rejiminin son saldırısını, bir hastaneyi bombalamasını ve insan hakları açısından bunun nasıl ele alındığı konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız efendim?
Ben de önce bu hastane operasyonunda yani ölen bu masum insanlar için Allah'tan rahmet, aileler de kalmadı. 400 aile yok oldu. Yakınlarına da sabır ve tüm İslam aleminin de başı sağ olsun. Her halükarda büyük bir musibet ve büyük, öte yandan da büyük bir zillet yaşanıyor.
Aynen.
Bunu da kabullenmek lazım.
Doğru.
Ve insan hakları, demokrasi, efendime söyleyeyim, özgürlük bu gibi yani Hatta bazen işte insani, mukaddes kavramların ne kadar politize edildiğini, ne kadar efendime söyleyeyim, suistimal edildiğini her gün biz buna tanık oluyoruz, buna şahit oluyoruz. Ukrayna'da yani çocuklar öldürüldüğü zaman ki bunların belki 600 günlük savaşta, toplu bir savaşta bu çocukların yarısı kadar çocuk öldürülmedi. Ama her gün Avrupalı ülkeler çocuk haklarından, insan haklarından ve yapılan zulümlerden bahsediyorlardı. Hepsini lanetliyoruz her halükarda. Ama mesela Müslümana gelince yani veya Orta Doğu'daki insana gelince bunlar birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece insan yaklaşımına sahiptirler. Yani bunlar Orta Doğu'daki insanları, Müslümanları yani eş değer, kendilerine eş değer görmüyorlar. Hiçbir İslam ülkelerinde insan hakları ne zaman gündeme gelir, onlara hizmet eden bir kurum, bir kuruluş veya gruplar veya siyasilere yönelik herhangi bir durum söz konusu olduğu zaman bütün insan hakları kurum ve kuruluşları faaliyete geçiyor. Yani bir ölüm sessizliği kaplamış. Ama Avrupa'da da ben bu durumun fazla devam edeceğine inanmıyorum. Çünkü burada da yüreği yanan efendime söyleyeyim insanlar vardır. İspanya'daki aile veya toplum bakanının o bayanın yani açıklamaları, İrlanda hükümetinin bugünkü açıklamaları veya hatta Avrupa Parlamentosu'ndan da bazı milletvekilleri ve bu kabul edilemez yani Trudeau'nun açıklamaları, bu cinayetler. Ama diğer taraftan Almanya'daki yani başbakanın yaptığı açıklama utanç vericidir yani Alman milleti ve toplumu açısından. Tabii ki biz bu çifte standartları görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. Yani Müslümanın kanı da, malı da, canı da helaldir, mubahtır. Öldürüldüğü zaman ne insan hakları, ne komisyonlar, ne efendim Uluslararası Ceza Mahkemesi. Biz bunu Bosna'da gördük. Yani Birleşmiş Milletler'in güçleri önünde 8000 insan erkek bir yerde kesildi ve yok edildi. Ve hatta yeşil ışık yakıldı ve sonra Hollanda ordusu yok biz bu gücümüz yetmiyordu falan şu bu. 200 bin Müslüman Bosna'da Avrupa'nın göbeğinde Avrupalı insan hakları savunucularının gözü önünde bunlar öldürüldüler. Biz bunlara da tanık olduk ve her gün 75 senelik bir zulümdür, bir mezalim. Her gün Filistinli öldürülüyor, evi elinden alınıyor, barkı elinden alınıyor. İsmini de koymuşlar yerleşimciler, yerleşim merkezleri, yerleşkeler vesaire. Yani bunun adı zaten hırsızlıktır. Hani inşallah Müslümanlar bundan bir ders alır. Her şerrin altında bir hayır olur. Birlik ve bütünlük yönünde daha da pekişirler. Bu efendim mezhebi ihtilaflar, kavmi ihtilafları bir kenara bırakırlar. Bu tekfiri düşüncelerden de fasla alır ve toplu bir iradeyle Filistin halkı, Mescid-i Aksa için öldürülüyor. Mescid-i Aksa'da yapılan yani mezalimlere bir tepki olarak yani bazı girişimler yapıldı. Tabii ki yani sivillere yönelik katliamlar veya öldürmeler tasvip edilemez kimden olursa olsun. Ancak yani bütün Filistin'den öldürülen çocukların sayısı karşı taraftan öldürülenlerin sayısından daha fazlası. Yani bu kadar orantısız bir güç, bu kadar yani vahşilik ve bu kadar dehşet tasavvur edilemez. Yani tarihinde mazlumiyet yaşanmış olan ve bizim Müslümanlar olarak mazlumiyetlerini daima Kur'an'ımızda, kitabımızda dillendirdiğimiz ve Firavun'a daima lanet gönderdiğimiz bir toplumun bu şekilde efendim gaddar, cebbar ve acımasız olması hakikaten düşünülemez. Ama herhalde bu bir dönüm noktasıdır. Dünyada var olan bir efendime söyleyeyim bir baskı vardır. Basın, yayın, politik alanında ama bu baskının da ve bu baskı yani nesif şebekesinin de yani sarsılmakta olduğunu görüyoruz biz.
Tahran Radyosu.
Şimdi bölgesel anlamda da bir soru sormak istiyorum. Çeşitli ülkelerden aslında saldırılar kınandı, boykot edildi. İran İslam Cumhuriyeti, çeşitli Arap ülkeleri vesaire. Siz Türkiye'nin bu konuda sergilediği tavrı ve politikasını nasıl buldunuz İsrail'in karşısında efendim?
Türkiye'de halk hassasiyet göstermiştir, duyarlıdır ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Beyrut'taki açıklamaları güzel, makul ve Türkiye'de bütün halk kitleleri, katmanları nefret ve lanetlerini dile getirmekte. Bütün şehirlerde dün gece aşağı yukarı yürüyüşler vardı. Halk sokaklardaydı ve bu zulme, bu siteme son verilmesi yönünde dayanışma çağrıları yapılıyordu. Ben halktan şunu gördüm. Hani Müslümanlar dayanışma, birleşme sağlamalıdırlar. Dayanışma, birliktelik ve beraberlik olmadan bir şey yapamazlar.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Burhanettin Hocam.
Sağ olun, teşekkürler.
Allah çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Filistin'de yaşanan son gelişmeler etrafında özellikle Siyonist İsrail rejiminin saldırılarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşan edek. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur İslami Gazetesi Birleşmiş Milletler Komiser Yasin'in Gazze'nin boğulmakta olduğunu belirtmesi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları ile telefonda Filistin gelişmelerini ele alması, Gazze'de şehit olan çocuk sayısının 1000'i aşını manşetten verirken, İtilat Gazetesi ise UNRWA'da nakden suların tükenmesinin 2 milyondan fazla insanın hayatını tehdit ettiği haberinde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA, Siyonist işgal rejiminin suları kesmesi ve temel ihtiyaç maddelerinin akışını durdurması sebebiyle Gazze şeridinde suların tükenmesinin bölgede yaşayan 2 milyondan fazla insanın hayatını tehdit ettiği hatırlatmasında bulundu. UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini, suyun hayat ile ölüm arasında bir mesele olduğunu belirterek, 2 milyon insana su tedarik edebilmesi için Gazze'ye yakıt sokulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Lazzarini, bölgeye bir haftadan beri zorunlu ihtiyaç maddelerinin bile sokulmasına izin verilmediğini belirterek, bölgede yaşayan insanlara temiz su temin edilebilmesi için su istasyonlarının ve genel su şebekelerinin çalışması gerektiğini vurguladı. Lazzarini, bu arada bölge halkına yönelik tehditlerden dolayı bir hafta içerisinde evlerini terk etmeye zorlanan insan sayısının 1 milyonu bulduğuna dikkat çekti. Siyonist işgal rejimi Filistin direnişi karşısındaki zafiyetinin acısını savaşla ilgileri olmayan sivil insanlardan çıkararak ve onlara vahşice işkence ederek tatmin olmaya, teselli bulmaya çalışıyor. Bu da Siyonist işgalcinin canavarları çok çok gerilerde bırakan vahşi ruhunu yansıtması açısından oldukça dikkat çekicidir.
Tahran Radyosu.
Şehven gazetesi Cumhurbaşkanı'nın Putin ile görüşmede Gazze Savaşı'nın diğer cephelere de yayılabileceğini, Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Gazze semasının duman ve toprakların kanla kaplandığını, İran Kızılay'ın Gazze sınırları yakınlarında sahra hastaneleri kurmak için istişarelerde bulunduğunu belirttiğini duyururken, Keyhan gazetesi Halit Meşal'ın işgalden kurtulmak ve özgürlük istediklerini belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Halit Meşal, İsrail'in ve ulusal projesinin geleceğinin olmadığını ifade ederek, "Talebimiz büyük, işgalden kurtulmak ve özgürlük istiyoruz," dedi. Meşal, 16 Ekim pazartesi günü El Arabi kanalına verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas'ı yok etme tehdidinin önemsiz olduğuna işaret ederek, Hamas'ı yok etme sloganının daha önce de kullanıldığına dikkat çekti. Filistin direnişiyle işgal güçleri arasında geçmişte yaşanan savaşlarda da işgalcilerin sürekli Hamas'ı yok etmekten bahsettiklerini hatırlatan Meşal, direniş gruplarının tüm senaryolar üzerinde çalıştığını bildirdi. Meşal, Aksa tufanının İsrail'i daha önce görülmemiş bir şekilde sarstığını ve bu sıralar kimsenin ateşkesten bahsetmediğini ifade ederek, işgalden kurtulmamız için bu bir fırsat dedi.
Keyhan gazetesi 28 Siyonist yerleşkenin Hizbullah'ın saldırı korkusundan boşaltıldığını, Amerika'da bir Siyonist'in 6 yaşındaki Filistinli çocuğun annesini gözleri önünde bıçaklayarak feci şekilde öldürdüğünü, Ehud Barak'ın İsrail tarihinde en büyük yenilgiyi aldıklarını itiraf etmesini, Azerbaycan Cumhuriyeti bayrağının Karabağ'da resmen dalgalandığını manşetten verirken, Cevan gazetesi ise İran ve Filistin'in Bakü Büyükelçilerinden bir araya geldiği haberinde şunları okuyoruz.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Filistin'in Azerbaycan Büyükelçisi Nasser Abdülkerim ile görüştü. Bu görüşmede Musevi, Siyonist işgalcilere karşı meşru ve haklı mücadelede Filistin milleti ve özellikle de Filistin direnişiyle tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e tam desteğini vurgulayan Musevi, işgalci güçlerin Gazze'deki suçlarını ve Filistinlere yönelik soykırımını kınadı. Filistin Büyükelçisi de İran'ın tutumunu takdir ederken, 75 yıldır süren işgal ve cinayetlere karşı meşru savunmanın Filistin ulusunun en doğal hakkı olduğunu söyledi. Abdülkerim, uluslararası toplumun, işgalcilerin Filistin halkına, özellikle kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini, ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberinin Silahlı Kuvvetleri Harp Okulu mezunları ile görüşmesi hakkında sizlere özel bir program hazırladık. Bu özel sohbetimizde İslam İnkılabı liderinin bu görüşmede yaptığı konuşmayı ve ana hatlarını ele alacağız. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Subaylık ve Harp Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu. İslam İnkılabı liderinin bu törendeki konuşmaların ana ekseni ise Filistin meselesiyle ilgili oldu. İslam İnkılabı lideri en önemli açıklamasında Filistin'deki son gelişmeler hakkında, bu olayın ardından gaspçı Siyonist rejim hem askeri açıdan hem istihbarat açıdan onarmaz bir yenilgi aldı dedi.
Ayetullah Seyyid Ali Hameney, Tahran'ın İmam Ali Aleyhisselam Subaylık Harp Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Filistin gelişmelerini ele aldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney'i, Filistinli gençlerin son yazdığı destanda Siyonist rejimin onarılmaz yenilgisine işaretli, bu yıkıcı fırtınanın nedeninin sahte gasip rejimin Filistin halkının hakkında reva gördüğü zulüm, cinayet ve barbarlık olduğunu, bu rejimin yalan söylemek ve mazlum numarası yapmakla yırtıcı canavar huyu ve yüzünü son Gazze saldırısı ve insanlarını katliam etmekte gizleyemeyeceğini vurguladı. Başkumandan Ayetullah Hameney'i İmam Ali Aleyhisselam Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen Silahlı Güçler Akademilerinin ortak mezuniyet töreninden yaptığı konuşmada, Siyonist rejimden bazı kişiler ve destekçilerinin İran dahil Filistinli olmayanların son olaylara karıştığına dair açıklamalarına temasla, "Tabii biz Filistinli gençler ve akıllı Filistinli planlayıcıların alnı ve elini öpüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Ancak bu beyhude sözler yanlış ve bu hesaplar hatadır. Filistinlilerin son darbesinin gayri Filistinli olmayanlardan diye söyleyenler büyük Filistin milletini tanımamış ve hafife almışlardır" dedi. Ayetullah Hameney bu konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 7 Eylül olayından bu yana gaspçı Siyonist rejim hem askeri açıdan hem istihbari açıdan onarmaz bir yenilgi aldı. Herkes yenilginin altını çizmiş ancak ben onarılmaz olmasının altını çiziyorum. Bu yıkıcı bir deprem gaspçı rejimin hakimiyetinin temellerini yıkmıştır. Bu yıkımın toplamak kolay değildir. Rejimin destekçileri ve rejimdeki kimi şahıslar boş boş konuşsalar da İran'ı bu hareketin arkasında tanıtsalar da bunları yanlış tabii ki. Biz Filistin ve savunmaya dayalı mücadelelerini destekliyoruz. Ayetullah Hameney sözlerini şöyle sürdürdü. Genç, akıllı ve planlı hareket eden bu hareketin tasarımcılarının alnını ve elini öpüyoruz. Ancak son destanı Filistinli olmayanlara atfedenler yanlış bir hesap içerisindeler. Onlar Filistin halkını tanımıyorlar, onları hafife alıyorlar. Tabii ki tüm İslam dünyası Filistinlileri desteklemeli ve destekleyecektir de. Ancak bu işi Filistinler yapacak. Filistin'in kurtarılması için büyük destansı bir adım olacaktır. Bunu Siyonistlerin bizzat yaptıkları ortaya çıkardı. Zulüm ve cinayet haddini aşarsa, yırtıcılık nihayetine ulaşırsa tufan biçerler. Peki siz Filistin milletine nasıl davrandınız? Ayetullah Hameney sözlerinin devamında Filistinlilerin cesaret dolu aynı zamanda fedakarca girişimi gaspçı düşmanın cinayetlerine bir tepkidir. Yıllarca devam eden cinayetler son aylarda şiddetlenen cinayetler söz konusu. Kabahatlı ise gaspçı Siyonist rejime hakim olan yönetimdir. Kötü ve zalim düşman tokadı yemiş, mağduriyet politikası başlatmış, başkaları da ona yardım ediyor. Emperyal dünyanın medyası ona yardım ediyor. Bu mağduriyet %100 gerçek dışı ve yalandır. Filistinli mücahitler Gazze kuşatmasından çıkıp onlardan kurtulmayı ve Siyonistlerin askeri ve sivil merkezlerine ulaşmayı başardıkları için Siyonistler zulme mi uğradı? Bu gaspçı rejim ne olursa olsun mazlum değildir, zalimdir, saldırgandır, cahildir, boş konuşandır ama mazlum değildir, zalimdir. Kimse bu canavar yüzlü devden bir mağdur görüntüsü sunamaz dedi.
Tahran Radyosu.
İslam İslam inkılabı lideri ayrıca işgalci rejim çifte zulmünü sürdürebilmek için bu oyunu bahane yapmış, Gazze'ye saldırı, insanların evlerine saldırı, sivillere saldırı, Gazzelilerin katledilmesi ve toplu katliamını devam ettirmek istemiştir. Bu mağduru oynama oyunu bu suçu tekrar yoğunlaştırmak için bir bahanedir. Kendi suçlarını meşrulaştırmak istiyorlar. Bu da yanlış bir hesaptır. Gaspçı rejimin liderleri ve karar vericileri ve onların destekçileri bilsinler ki bu bir felaketi beraberinde getirecektir. Onlara daha büyük felaketler gelecek. Bilsinler ki yarattıkları bu vahşetlerin dönüşü çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat halinde gelecektir. Cesur Filistinli gençlerin kararlılığı, Filistinli şehitlerin kararlılığı bu cinayetler karşısında daha da güçleniyor. Bugün Filistinliler uyanık, gençler uyanık, Filistinli tasarımcılar tüm ustalığıyla çalışıyor. Düşmanın bu hesabı da yanlış. Çünkü cani saldırısına devam edebilmek için mağdura oynuyorlar. IŞİD komplosu Amerika'nın şeytani bir planıydı. IŞİD, Amerikalılar tarafından bu bölgenin istikrarını bozmak için yaratılmıştı. Nihai hedef elbette İslami İran'dı. Bu planı çaresiz kılmayı başardık. Bunlar İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin göğsünde birer madalya gibi duruyor vurgusunda da bulundu. Filistin direniş güçlerinin 7 Ekim tarihinde başlattığı ve işgal rejimin caydırıcılığını kırdığı El-Aksa Tufanı isimli başarılı operasyon ardından bazı batılı ve Siyonist çevreler istihbarat ve güvenlik olarak büyük yenilgilerin telafisi için İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş güçlerine destek rolü ve bu operasyondaki etkisini büyütmeye çalıştılar. Örneğin Ted Cruz ve Lindsey Graham gibi Amerikalı senatörler İran'ın bu saldırının arkasında olduğunu iddia ettiler veya Wall Street Journal gazetesi bazı kaynaklardan naklen İran'ın bazı silah göndermek ve operasyonu planlamakla Aksa Tufanı operasyon arkasında yer aldığı gibi bir iddiayı ileri sürdüler. Oysa Amerika'nın demokrat hükümeti İran'ın Hamas'ın operasyona karıştığına dair bir işaretin bulunmadığını duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de yaptığı açıklamada İran'ın serbest bırakılan paralarının Filistinlilerin saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının kendini savunma hakkı ve topraklarını işgalcilerden kurtarma gibi meşru haklarını her daim desteklemiş ve defalarca buna vurgu yapmıştır. Siyonist rejimin bugün karşı karşıya kaldığı husus ise Filistin direniş güçlerinin artan gücü ve iradesidir. Bu güç Gazze sınırlarını bile aşmış ve Ürdün Nehri'nin batı yakası olan Batı Şeria bölgesine kadar yayılmıştır. Böylece İran'a yöneltilen suçlamalar ve Tahran'ın El-Aksa Tufanı operasyon arkasında yer aldığına dair iddialar daha ziyade siyasi amaçlar güden boş çabalardan ibaret olduğu anlaşıldı. İşgal rejiminin ağır yenilgisinin üstü bu gibi suçlamalar ve iddialarla örtülemez. Bu arada korsan rejim mazlum numarası yapmakla Batı'nın desteğini almayı umduğu anlaşılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Siyonist rejimin saçma iddiasıyla Filistinli gençlerin cesareti ve akıllıca yapılan planların Filistinli olmayanların üstüne atamayacağını işaretle Siyonist rejimin Filistinli gençlerin cesurca imza attığı 7 Ekim destanından sonra artık önceki Siyonist rejim olmadığını, bu büyük belanın failinin bizzat Siyonistlerin kendisi olduğunu, çünkü barbarlık ve vahşiliğin dozunu kaçırdıkları için fırtınayı beklemeleri gerektiğini vurgulayarak, bu operasyonun yıllarca süren ve son aylarda şiddeti yoğunlaşan gasip düşmanın cinayetlerine bir yanıt olduğunu ve suçlunun da bizzat Siyonist gasip rejimin mevcut hükümeti olduğunu belirtti. muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberinin İmam Ali Aleyhisselam Harp Okulu mezunları ile görüşmesi hakkında hazırladığımız Velayet Güneşi adlı programımızı dinlediniz. Sizlerden ayrılmadan önce parsi.il'i takip edebileceğinizi, yayınlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan sürdürebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'den bizlere gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanı sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, Duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki, İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna narghabu ilayk fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tudhillu biha an-nifaq wa ahla وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المهم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemize ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda, olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o Hazret'e kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talip vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar. Ve o Hazret'in düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o Hazret'in yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o Hazret'e destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك